Burada bülbül ağlamış.
Yaz gelince annem bahçedeki yaşlı dut ağacının dalına salıncak kurardı. İlk yazla birlikte ağaç canlanır, yaprakları açılıp büyürdü. Yeşil yapraklar arasında beliren, küçücük dutların olgunlaşması için bir iki ay daha beklemek gerekirdi. Gür yapraklarıyla dut ağacının çevresi gölgelik olur, annem de sandalyesini, minderini o ağacın altına taşır, ben salıncakta sallanırken o da elindeki işini yapardı. Arada bir yapraklar arasında büyüyen dutları inceler, ne zaman olgunlaşacaklarını anlamaya çalışırdı. Bazen bir yaprak koparır daldan, bana verirdi onu. Bak derdi, bu sabah burada bülbül ağlamış. Heyecanla koşup alırdım annemin elinden o yaprağı. Çocukça bir merakla gözyaşı döken bülbülü görmek için can atardım. Damarlı yeşil yaprak üstünde birbirine yapışık petek gözlerini andıran damlacıklara bakar, bakardım. Damlacığın içinde ağlayan bülbülü görecekmişim gibi. Bülbül niye ağlar anne? Ki derdi olmalı. Bülbül insan mı ki derdi olsun? Ne bileyim oğlum, herkesin kendince bir derdi, bir sorunu vardır. Bülbülün derdi de kendine göre. Bak şu evlere, her çatının altında kim bilir ne sorunlar yaşanıyor şimdi. Çevredeki evlere, çatılara, bacalara bakar. Bacalardan tüten, annemin görüp de benim göremediğim dertleri görmeye çalışırdım. Sonra annem kendi işine koyulur, ben de dut dalından ağlayıp gözyaşları yaprak üstüne düşen bülbülü düşlerdim. Bahçemizdeki ağaçların dallarına konan kuşları gözetler, aralarında bülbül varsa ağlayıp ağlamadığını görmek isterdim. Evimizin arkasındaki o avuç içi kadar bahçede ne çok ağaç vardı. Elma, ceviz, kayısı, ayva, erik, kızılcık, ark boyunca sıralanan söğütler, kavaklar, diş budaklar, yaşlı elma ağacı her bahar pembe çiçekler açar, gel gelelim meyvesi ekşi ve kurtlu olurdu. Yiyemezdik elmaları, yine de onu kestirmeye kıymazdı baba. Gökyüzüne doğru yükselen ceviz ağacının dallarında sincaplar oynaşırdı. Onlardan birini ele geçirmek için çıldırırdım ama ne mümkün. Annemden gizli elime bir taş alır, ağacın çevresinde dört dönerdim. Bir punduna getirip savururdum taşı. Taş elimden fırlar fırlamaz, sincap ceviz dalları arasında gözden yeter, asla tutturamazdım. Annem hayvanlara taş atmamı hoş karşılamazdı. Yuvada bekleyen yavruları vardır. Anneleri ölürse onlar da açlıktan ölür diye uyarırdı beni. Kızılcık ağacı sarı çiçeklerle donanırdı yaz başında. Sonra çiçeklerin içinden yeşil meyveler çıkardı. O yeşil meyvelerin olgunlaşıp kırmızıya dönüşmesi için üzerinden bütün bir yaz mevsimi geçerdi. Pembe çiçekler açan ayva ağacının meyveleri daha da geç olgunlaşırdı. Kahverengi tüylerin kapladığı ayvalar irileşinceye dek mevsimler döner, güz soğukları başlardı. En erken büyüyen meyveler kayısıyla erikti. Pembe beyaz çiçeklerini döker dökmez, toplu iğnebaşı gibi beliren meyveleri gün gün büyür, Mayıs ayında çağlalarını yerdim. Ağaçların alt dallarını bir değnekle eğer, benekli kayısı, parlak erik çağlalarını adeta yolarcasına koparırdım. Ağaçların altında dökülmüş yaprakları görünce annem yine çağla kopardığımı anlardı. Meyvelerin olgunlaşmasını beklemek gerektiğini söylerdi. Ağaçların da bir canı var çocuğum derdi. Dalını eğip kırarsan canı yanar, gelecek yıl meyve vermez. Çocukluk bu ya. Annemin öğütlerini bir süre aklımda tutar, sonra yine şeytansı bir dürtüyle bu sözleri unutarak çevremizdeki canlıları ele geçirmek için çabalardım. Bunu yaparken de söylemeye dilim varmıyor ama bazen onlara zarar verirdim. Annemin çevremizde bizlerle birlikte yaşayan, hayatımıza canlılık katan ağaçları, hayvanları koruma konusunda titizlenmesinin ne kadar anlamlı olduğunu kavrayabilmek için daha çok büyümem gerekiyormuş meğer. Bahçemizin alt yanından büyük bir dere geçiyordu. Bahçenin toprakları birdenbire yara dönüşüyor, dereye doğru inen küçük bir uçurumu andırıyordu. O küçük uçurumun başında bir sıra dikenli bodur çalıları andıran böğürtlenler yetişmişti kendiliğinden. Her yıl yeni sürgünlerle beslene beslene kalın bir set oluşturmuştu böğürtlenler. Oraya yaklaşmak da, böğürtlen koparmaya kalkışmak da kesin olarak yasaktı. Hem dikenlere takılmak hem de aşağıda derinliği belirsiz, suları bulanık dereye yuvarlanmak işten değildi. Bir gün O yaklaşılması yasak, dikenli ağaççıkların arasından bir kuşun hızla çıkıp uçtuğunu fark ettim. Çalılıktan çıkmasıyla uçup gitmesi bir olmuştu. Yine de rengarenk tüyleriyle o güne dek gördüğüm kuşların hiçbirine benzemediğini anlamakta gecikmedim. Küçük, avucumun içine sığacak kadar küçük bir şeydi ama parlak ve renkli tüyleriyle bir alev topuydu sanki. Birden onu yakalama, avuçlarıma alma, tüylerini sevme isteğiyle yanıp tutuşmaya başladım. Benim olmalıydı o masal kuşu. Belki de annemin bülbül dediği kuştu bu. Aa evet, o kuştu. Gün ağrırken gelip de yaprağını gözyaşlarına döken. O gün bahçede kendi başımaydım. Keşke annem de orada olsaydı. Onun varlığı içinde beliren ele geçirme, sahip olma tutkusunu engellerdi kuşkusuz. Sık böğürtlen dallarının birbirine sarılarak set oluşturduğu yere iyice yaklaştım. Çalılığın içlerini araştırmaya koyuldum. Dikenlere takılma, dereye yuvarlanma olasılığı umurumda bile değildi. O an tek istediğim o büyülü kuşu ele geçirmekti. Çalılığın içindeki yuvanın yerini belirlersem oturur, onun yuvaya dönmesini beklerdim. Gelince de nasıl olsa yakalamanın bir yolunu bulurdum. Çok geçmeden kurumuş dikenli dalların rengindeki kuş yuvasının yerini keşfettim. Çünkü küçük bir yarım küreyi andıran, saman çöpleriyle, ot saplarıyla örülü yuvanın içinde iki tane kuş yavrusu vardı. Yavrucuklar hiç durmaksızın cik cik sesler çıkarıyor, yerlerini belli ediyorlardı. Bugün bunları anlatırken hala içim sızlıyor. O, el ayak değmeyen, küçük uçurumun başındaki dikenli dalların arasını güvenli bulmuş olmalı ki, gelip oraya yuva kurmuştu kuşcağız. Gürültülü ayak seslerimi işiten yavrucuklar kuşkusuz korku içinde çığlık atıyor, annelerini yardıma çağırıyorlardı ama ben bu yardım çığlıklarını kuş cıvıltısı sanıyordum. Ne kötü. Yuvanın içindeki minik bedenleri henüz tüylenmişti. Havaya dikilen başları minicik, tırnak ucu kadar gagaları sapsarıydı. Hiç durmadan ötüyorlardı. Neredeyse göz göze bakışıyorduk yavrucuklarla. Ben onlara yaklaştıkça cik cik sesleri daha da artıyordu. Önce dikenli dallar arasından kolumu uzattım yuvaya doğru. Bir karış daha ötede kalıyordu. Yavrucuklar can korkusu içinde hem bağırıyor hem de birbirlerine sokuluyorlardı. Bu arada anne kuş da ortaya çıktı. Belki yavrularının sesini işitmiş, ölümü göze alıp onların yardımına koşmuştu. Belki de minik kuşların sarı ağızlarından içeri atacağı bir böcek, bir sinek bulup getirmişti. Yavrularının tehlike altında olduğunu görünce büyük bir telaşa kapılmış, tehlikeyi yani beni oradan uzaklaştırmak için başımın üstünden hızla geçiyor, beni gagalayarak korkutmaya çalışıyordu. Bazen yakınlardaki bir dala konup soluklanıyor, oradan beni gözetliyordu. Ben yuvadaki yavrulara doğru kolumu uzatınca yine büyük bir korkuyla başımın üstünde hızlı turlar atıyor, bir yandan da çığlık gibi sesler çıkarıyordu. Yavruları tehlikeye düşmüş bir annenin yüreğinden kopan çığlıkları bir anneden başka kim anlayabilir ki? Yazık ki o an annemin zaman zaman yinelediği öğütler aklıma bile gelmiyordu. Anne kuşu ele geçirmeye çalışmaktansa yuvada hazır bekleyen yavruları ele geçirir, onları besler, büyütürüm diye düşünmeye başlamıştım. Aptalca bir düşünceydi işte. Bir yavruyu annesiz büyütmek mümkün müydü? Bunu bilmiyor, düşünemiyordum. Çalılığa iyice yaklaşıp bedenimle biraz ittim. Dikenli dalların arasına girip çıkan ellerim çizilmiş, yol yol kanıyordu ama buna daldırmıyordum. Anne kuş daha sık korku çığlıkları atarak başımın üstünde çırpınıyordu şimdi. Benimse tek korkum çalılığa fazla yüklenip dereye yuvarlanmaktı. Bedenimi fazla eğmeden çalıların arasından yine uzandım. Elim yuvaya değdi değecek. Ayağım kaymasın diye olduğum yere adeta ayaklarımla tutunmaya çalışıyorum. Omzumu milim milim eğip elimi değdirdim yuvaya. Yuva yerinden oynadı. Anne kuşla yavrularının çığlıklarını artık duymuyordum bile. Tuttum, tutuyorum derken yuva birden ters döndü. Yavrular aşağı yuvarlandı. Kurşun gibi hızlı bir dalış yaparak yuvarlanan yavrulardan birini kaptı anne kuş. Onu hemen karşı kıyıdaki otların üstüne bırakıp öteki yavruyu kurtarmak için harekete geçmişti. Ne yazık ki göz açıp kapayıncaya dek ikinci yavru dereye yuvarlanmıştı. Bütün nefesim kursağımda kalmış. İçimde şişip büyüyen istek balon gibi sönmüştü. Yavruları ele geçirmeyi başaramadığım gibi onlara kötülük etmiştim. Anne kuş, suda bata çıka akan yavrusunun ardından giderken, ben de düş kırıklığı içinde suçlu ve suskun eve döndüm. O günden sonra o tüyleri rengarenk kuşu bir daha bahçenin çevresinde görmedim. Olanları kimseye anlatmadım. İçimde, yüreğimin gizli bir köşesinde sakladım ama doğrusu kendime sakladığım bu olayı içinden söküp atmayı da beceremedim. Hep gizli bir yara izi gibi taşıdım yüreğimde. Kimi gecelerde düşlerime bile giriyordu korku ve telaşa kapılmış delice çığlıklar atan anne kuş. Gelip bahçedeki dut ağacının dallarına konuyor, orada ağlıyordu. Deli gibi akan sulara kaptırdığı yavrusu için gözyaşı döküyor, damlacıklar inci taneleri gibi yaprakların üstünde donup kalıyordu. Bir yandan ağlıyor, bir yandan yanık yanık şakıyordu. Onu öyle ağlar gördükçe kendimden utanıyordum. Kimi geceler uykuda soluksuz kalmışım gibi, yüreğimin üstüne bir ağırlık konulmuş gibi acı çekerek uyanıyordum. Uzun yıllar yakamı bırakmayan bu kara düşten anneme hiç söz etmiyordum. Derler ki, bülbüller güller için ağlarmış. Ne büyük yalan. Bülbülü ağlatan insanoğlunun kendisidir. Kuşların yaşadığı yerlere göz diken, onlara yaşama alanı bırakmayan insanoğlu. Necati Güngör.